أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة الله korusun. Allah yolundan uzak duran insanların en kötüsü, dünyanın fakirliği ile ahiret azabının kendisinde bir araya geldiği kimsedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dediği için tamam, zaten bize düşen teslim olmak, fakat sözün ifadesi bile ürkütüyor. Üzerinde düşünmek korkutuyor. Gerçekten zor bir durum. En kötü adamın tarifini alıyoruz peygamberimizden. İnne eşkal eşkıya, cehennemliklerin en önde gideni. Böyle diyebiliriz tarif olarak. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ana karnında insanın oluşum dönemini anlatan hadisi şerifinde, 40 gün nutfe, bir o kadar alaka, bir o kadar mudga döneminden sonra cenin olup ruh üflendiğini haber veriyordu da, sonra melek onunla ilgili yazgıyı belirliyor, ona tahsis ediyordu. İfade, بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَاَجَلِهِ وَاَمَلِهِ وَشَقِيُّنْ اَوْسَعِيدٍ şeklindeydi. Yani, sonunda kişinin sa'id mi, cennetlik mi, şakî mi, cehennemlik mi olduğu gerçeği. Demek ki şakî olmak, şekavet sahibi olmak kişinin cehenneme gideceğinin ifadesidir. Benzer bir ifadeyi Hud suresinin 105 ve 106. ayetlerinde görüyoruz. يَوْمَ يَئْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ Öyle bir gün gelecek ki Allah'ın izni dışında kimsenin konuşmaya imkanı yok. O gün kimileri şakî, kimileri saîddir. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ Şakî olanlar onlar ateştedir. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ 108. ayette ise وَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِيدُوا فَفِ الْجَنَّةِ deniliyordu. Demek ki İnne eşkal eşkıya, cehenneme gidenlerin en bu işe layık olanı. Yani haşa, cehenneme gidenlerin biraz da layık olmadan hakkı yenilerek gittikleri anlaşılmasın sözümde, ama yani bu işin önde gideni. En şakî olanlar, en bedbah olanlar, en kötü olanlar Allah yolundan, Allah'ın rızasından, Allah'ın rıza konumundan en uzak olanlar. Bu anlamda insanların en kötüsü demektir. Cehenneme en layık olanlar, cehenneme gidecek olanlar, en şakî olanlar kimmiş onlar? Hem dünyada dünyanın fakirliği üzerine çökmüş, hem de ahiret azabı kendisinde bir araya gelmiş kimseler. Men işte ma aleyhi fakru dünya. Dünyanın fakrı onun üzerinde. Bir de yanında ne var? Ve azabul ahira, ahiret azabı var. Sanki şöyle diyesimiz geliyor. Cehenneme gidecekse gitsin adam, ama bari dünyada gün yüzü görseydi, öyle mi? Elbette öyle değil. Ama insanlar cehenneme gideceklerse onların dünyada da huzurları yoktur. Ben hadisten böyle anladım. Bir adam cehennemlikse, ahiret azabını hak etmişse, o dünyada da fakirdir. Mutluluk bilmez. Rahat yüzü görmez, huzur bulmaz o adam. Kalbinde vesvese, kafasında desise, aman Allah'ım, sabah akşam gündüz gece hep sıkıntı, hep sıkıntı içindedir. Yaptığından mutmain değildir. Kalbi sükuneti bulmamıştır. Programları ve planları hep onu huzursuz eder. Dışarıdan çıt sesi gelse huzursuz, pat sesi gelse huzursuzdur. Her şey onu tedirgin eyleyecektir. Mal kazandıkça tedirgin, kaybederse zaten tedirgindir. Oğlu olunca huzursuz, ölünce hepten huzursuzdur. Dayanağı yoktur. huzuru yoktur, sükunu yoktur böyle insanların. Ne olursa olsun, yani nefes alsa da doyumsuz, nefes verse de doyumsuzdur. Allahu Teala bu ve benzeri insanları Araf suresinde şöyle tarif ediyor. Ayet 175 ve devamı. Vetlu aleyhim nebe'ellezî âteynâhu âyâtinâ fensalaha minhâ fe'etbâhu şeytân fekâne minel gâvîn. Bir adam düşünün. Allah'ın ayetlerinden hem haberdar olmuş, hem üzerine bulaşmamış, sanki düşüvermiş, hiç ilişmemiş, sanki soyulmuş, soyunu vermiş, ayetler üzerinde durmamış, kafasına gönlüne yerleşmemiş. Böyle bir adam, bir de şeytanın peşine düşmüş gidiyorsa, haddi aşmışsa, yolunu şaşmışsa, azgınsa ve şaşırmışsa, söyleyin böyle bir adam. Arza çakılı kalmaktan yanadır. Ebedi kalacağını zanneder. Heva ve heves peşinde koşar. Yani kendisine kendisi tanrılar belirler. Onun örneği, tıpkı bir köpek gibi düşünün. Yani yükler yüklersiniz, yüklenirsiniz köpeğe, nefes nefesedir, solumaya devam eder. Salıverirsiniz, kenarda durur, yine soluk soluğadır, doymaz nefese. Kazanır yine ister. Kaybeder yine ister, milyarları vardır, devam etmektedir, doyumsuzdur, hepsini kaybetmiştir, yine doyumsuzdur. Bunlar bizim tefekkür ve tezekkürümüz için anlatılıyor olduğunu Cenab-ı Hak Araf suresi de anlatıyor. Bunların bizim tefekkür ve tezekkürümüz için olduğunu beyan ediyor Allahu Teala. Buna göre yeniden düşünüyoruz. Bir adam var ki dünyanın fakrıyla, dünyanın ihtiyacıyla, dünyanın doyumsuzluğuyla bir de ahiret azabı aynı adamda birleşmişse, söyleyin en kötü adam bu değil mi? Doymuyor adam. Oğlu kızı adına, yedi sülalesine kadar, akrabaları adına, en ucundakine kadar, para pul adına, son limitine kadar, ev bark adına, düşüncesinin ötesinde doyumsuz adam. Aklına gelebilen her konuda yetmiyor, bitmiyor, hatta o kadar basit seviyelere düşüyor ki, arkadaşının cebinde gördüğü kaleme uzanacak kadar, parmağındaki yüzüğe tenezzül edecek kadar doymuyor adam, dünyanın fakiri. Çünkü asıl doyması gereken şeyi kaybetmiş. Allah'a iman ile, Allah'ın kazasına rıza ile, Allah'ın razak oluşuna teslimiyetle doyacakken doymamış adam, imtihan olduğunu bilerek huzur bulacakken, imtihan pozisyonda mutlu olacakken doymuyor adam, fakru zaruret içinde perişan, bir de üstüne üstlük, ahiret azabı eklenince en kötü adam. Yeniden okuyorum. Allah yolundan uzak duran insanların en kötüsü, dünyanın fakirliği ile ahiret azabının kendisinde bir araya geldiği kimsedir. İnne ebarral birri en yasilar raculu ehle vuddi ebihi ba'de en yuvelliyel eb. En büyük iyilik insanın babasının yerini aldıktan sonra baba dostlarını arayıp sormasıdır. Evet, birisi eşkal eşkıya tarifiydi. Bu hadiste ise eberral bir tarifini alıyoruz. Bir demek, çoğuluyla ebrar demek, cennetlikler demektir. Kişiyi cennete götürecek programın sahibi insanlar. Mesela Bakara suresi 177. ayette, Leysel birra. En tüvellû vucûheküm qibelel meşriqi vel mağrib velâkinnel birra denilir. Siz devam edin, okuyun o ayetleri. Aynı şekilde mesela İnfitar suresinde 13 ve 14. ayetlerde innel ebrar lefî naîm ve innel füccar lefî cahîm buyurulur. Demek ki ebrar nimetler içinde cennette olmayı hak edenler, karşılığı da füccar demektir. Buna göre, inne ebarral birri. iyiliklerin en iyisi, iyilerin en iyisi, en güzel iyilik, kişiye cennet kazandıracak durum. İşte o, en yasilar raculu, ehle vuddi ebihi, ba'de en yuvelliyel ebu. Kendisi babasının yerine geçtikten sonra, yani babası vefat etmiş, artık o baba olmuş. Babasının yerine ancak o var şimdi. Babasını isteyenler, hatırlaması gerekenler, onunla sohbet ümit edenler ya da onu özleyenler artık onu bulamayacaklar. O vefat etmiş. Onun yerini aldıktan sonra eğer kişi, eğer baba dostlarını arayıp soruyorsa, onlara sıla-i rahim yapıyorsa, onların gönlünü alıyorsa, işte bu adamın yaptığı iyiliklerin en iyisidir, en büyük iyiliktir. Konuyla ilgili başka hadisler de biliyoruz. Ama özel bir uygulama hatırladım. Abdullah İbni Ömer Hazretleri yolda arkadaşlarıyla gidiyorken Badiye'den gelmiş bir adamla karşılaşır. Hemen döner ona, hal hatır sormaya başlar. Arkadaşları şöyle 5-10 adım ileriye gitmişler, bunu bekliyorlardır. Hatta görülen o ki, biraz da tedirgin, rahatsız olmuşlar, söz uzadı diye. Konuşmaya devam eder İbn Ömer, radıyallahu anh. Bakarlar ki, başındaki o güneşten kendisini korusun diye örttüğü örtüsünü de alır, adama ikram eder. Herhalde söz bitecek, İbn Ömer yanlarına gelecek diye beklerken, bir de bindiği merkebini, eşeğini de ona ikram eder. Daha sonra, ayrılıp arkadaşlarının yanına gelince, hayrola derler, bu neyin nesi, sen ne yaptın öyle, hem uzun uzadıya konuştun, hem de başındakini de altındakini de ikram ettin, bu neyin nesi der. Der ki, baba dostum, babamın dostu Badiye'den gelmiş, hal hatır sormam ve ikram etmem gerekiyordu. Ama derler, Badiye'den gelen bedeviler biraz kanaatkar insanlardır. Bir tanesini ikram etseydin o ona zaten çok sevinir ve coşardı. Diğerini de sen kullansaydın, ikisini birden vermeseydin deyince, siz ne diyorsunuz der. Peygamberimizi duymadınız herhalde. Babasının vefatından sonra baba dostlarına ikram eden babasına ikram etmiş gibidir. Demiştir. Yani bu hadis çerçevesinde, bu iyiliklerin en iyisi, bu en büyük iyilik demektir. Böyle söylemiştir İbn Ömer Efendimiz. Demek ki babanız vefat edince babanızın dostlarını ziyaret ediniz. Babanızın birlikte olunca daha Müslüman olduğu arkadaşlarını ihmal etmeyiniz. Ya da babanızın uyardıkları insanları siz onun yerine uyarınız. Babanızın nasihat aldığı insanlardan siz de nasihat alınız. Yani babadan sonra babanın hak ve hukuku adına baba dostlarıyla birlikte olunuz ki bu kişiye cennet kazandıran amellerin en güzellerinden, en büyüklerinden biridir. Tekrar okuyorum. En büyük iyilik, insanın babasının yerini aldıktan sonra baba dostlarını arayıp sormasıdır. İnne ahabben nasi ilallahi yevmel kıyame ve ednahum minhu meclisen İmamun adilun. Kıyamet günü, insanların Allah'a en sevimlisi ve onun en yakınında yer alacak olanı adil bir yöneticidir. Nasıl anlasak? Bizi ilgilendirmez desek, ben imam değilim. Sen de değilsin. Hem kadınlardan imam olmaz ki diye başla istersen. Adın da adil değil diye ben ekleyeyim. Tamam, imamun adil bizimle ilgili değil desek. Ama olur mu? Çok büyük bir kaybın ifadesi olur o zaman. Çünkü kıyamet gününde Allah'a en sevimli insanın tarifinde kullanılan bir kelime bu. Hem de Allah'a en yakın olacak kişiymiş. Ona yer olarak, makam ve mekan olarak, meclis olarak Allah'a en yakın konumda bulunacak bir kişinin tarifinde kullanılıyor imamun adil. Ben değilim, bana ne de istersen, seni ilgilendirmez o zaman, sen Allah'a en yakın olamazsın, Allah'a en sevimli olamazsın. Öyleyse yeniden başlayalım işe. Belki biziz o, ya da biz olabiliriz. hemen evrensel planda bir imamlık anlama. Yani Müslümanların başında bir imam, adil bir imam olursa bu Allah'a en sevimli ve en yakın, tamam, ona itirazımız yok. Emirul müminin dediğimiz, tarihte böyle ifade edilen imamlar ya da halife dediğimiz böyle imamlar, hatta bir yerde başkan ya da reis ya da lider durumunda ama yöneten durumunda olanlar ama adil olacaklar, işte bunlar Allah'a en yakın. Peki söz buraya kadar gelmişken sizin evde sen misin o? Adil yönetici olsana madem. Adaletin tam tersinin zulüm olduğunu biliyorsunuz. Çünkü adalet her şeyde yerli yerinde olmak, dengeli olmaktır. Ama zulüm tam tersine onu ortadan kaldırmak demektir. Çünkü şirk zulümdür, iman adalettir. İşte bu anlamda bir baba veya bir ağabey veya bir dükkan tezgah sahibi, usta konumunda veya kalfa durumunda olanlar, yani birileri onun yönetiminde, onunla birlik bulunanlar, ona karşı tavrınız ve davranışınızda eğer adil durumda olursanız, sizin yönetiminiz adalete dayanırsa, işte o zaman siz de Allah'a yakın olacaksınız. Adil olmak, yönetimde adalet. Herkes hakkını Allah'tan alsın, Allah'ın dediği yerde dursun demek. Allah'ın hakimiyetini hayata hakim kılmak. Yönetimde tek söz sahibi Allah bilmek ve onun hayatı yönetmesini gönülden rıza ile kabul edip başkalarına bunu uygulatmak veya uygulamalar için uğraşmak, işte adil bir yönetim. Bir devlet yönetimi, bir bölge yönetimi, bir dünya yönetimi ya da söz sahibi olan insanın sözünün geçtiği yerdeki tüm yönetimler, yönetmeler eğer vahye dayanıyorsa, Allah'a soruluyorsa, Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeği Peygamberimizin peygamberliği örnekliğiyle uygulanıyorsa, işte orada söz konusu olan adil yönetimdir. Bunun sahibi adil yönetici, kıyamet gününde insanların Allah'a en sevimlisi ve onun en yakında yer alacak olandır. Anne çocuklarına karşı, arkadaş arkadaşlarına karşı, grup başkanı grup üyelerine karşı, mahalle sakinleri birbirlerine karşı, herkes hayatı ilgilendiren her bir konuda kim kime söz söylüyorsa, işte onlar onlara karşı yönetim durumundalar, yönetme pozisyondalar, hocalar talebelerine, insanlar insanlara, anne baba çocuklarına, çocuklar hatta bazen yerine göre anne babaya söz söylüyorlar, hayatlarını yönetiyorlarsa, adil olurlarsa, adil bir yöneticidir onlar ve Allah'a en yakın, en sevgili insanlardır. Demek ki bir adam imam olacak ve adil olacak, kıyamet günü en hoş konumda, en güzel durumda bulunacak. Aleyhissalatü vesselam aynı konuyu bir başka hadislerinde, Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan günde, o gölgeden gölgelenmeye hak kazananlardan, o 7 sınıf insandan birincisini imamun adil olarak tarif ediyordu. Demek ki adımız değil, kendimiz adil olacak, birileri değil biz imam olacağız. Biz hayatımızın imamı ve o hayatta adil imam olacağız. O zaman Allah bizi en çok sevecek, o zaman Allah'a en yakın konumda olacağız. Tekrar okuyorum, kıyamet günü insanların Allah'a en sevimlisi ve onun en yakınında yer alacak olanı adil bir yöneticidir. İnne ahsabe ehli dünya hazel mal. Dünya ehlinin bütün değerleri bu dünya malından ibarettir. Bir adam kafayı dünyaya takmışsa, dünyayı kafaya takmışsa, insanlar hedef olarak dünya ve dünyalığı seçince bütün hevesleri, bütün arzuları dünya ve dünyalık olunca hesaplar karışıyor, insanlar birbirine düşüyorlar. Hatta siz temel düşüncesi, ana hedefi mal kazanmak dünyayı biriktirmek, dünyayı elde etmek manasına iş ortaklarını görürsünüz. Kardeştir onlar bazen anne baba bir, çoğu zaman Adem atamızdan Müslüman kardeştir zaten insan kardeşliği yanında. Şimdi söyleyin, buna rağmen bu insanlar acaba neden kavga ediyorlar? Uzun vadede de olsa, kısa sürede de bulunsa, mutlaka birbirlerine küsen, darılan, ilgiyi kesen kardeşler, ortaklar görürsünüz. Bence sebep şöyle gibi. Yapılan iş, kapitalist anlayışa uygun bir iş. Yani dünyayı kucaklama işi. Dünyanın içine girme, dünya bizim içimize girsin derdi. Bu işi yaparken insanlar birbirleriyle de kardeşlik iddiasındalar. Hem de ne güzel kardeşler. Söyleyin, kardeş, kardeşiyle birlikte kapitalist bir ticarette uzun süre beraber olunca sonunda küslükler, dargınlıklar olması olağan değil mi? Yani yapılan iş bunu gerektiriyor desem acaba mübalağa etmiş olur muyum? Hem dünya benim olsun, hayır kimsenin değil sadece benim olsun, hep mal benim olsun, malla elde edilecek zevk benim olsun diyecek insanlar, hem de fedakarlık yapılacak. Bir dönem için mümkün ama uzun süre gitmiyor bu iş. Çünkü inne ahsabe ehli dünya hadel mal. Dünya ehlinin bütün değerleri işte bu dünya malından ibarettir. Aleyhissalatü vesselam Medine çarşısının kenarında bir oğlak ölüsü görür de yanındaki ashabına der ki hanginize satsam? Kim alır bunu? Ses yok. Peki hanginize hediye etsem? Yine çıt yok. Fakat sonunda biri der ki ya Resulallah diri olsaydı bile kusurlu kabahatlı bir oğlak ama ölü üstelik Medine'de o sıcakta çarşının kenarına atılmış bir vaziyette bir oğlak ölüsü yani leş kim satın alır onu? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam der ki işte Allah katında dünya ve içindekilerin değeri sizin yanınızda bu oğlak ölüsünün değeri gibidir. Heyhat ki bugün bizler o oğlak ölüsünün leşini paylaşmaya kavga ediyoruz. Dişi sana düştü, sayısı bir fazla oldu, bu tarafta bir eksik diş varmış, hayır diye kavga ediyoruz. İçi senin, dışı benim, pisliği senin, kanı benim, kokusu senin dercesine. Dünya ehlinin değeri ondan başkan ola ki. Ama geçici, atamız İbrahim'i hatırlayalım bununla ilgili. Hani ay konusunda, yıldızlar ve güneş konusunda, fakat ben batanları sevmem diyen babamız İbrahim, öyle olunca dünya ve içindekiler de batacak, bir gün yok olup gidecektir. Ama insanlar bu fani varlıklar konusunda sanki ebediymiş gibi hayatlarını ona vakfediyorlar. Namaz unutuluyor, Kur'an ihmal ediliyor, ibadet ve itaat yarına bırakılıyor ama dünya, ama önce dünya, ama önce dünya deniliyor. Hani meşhur bir fıkradır. Adam akarsunun ortasında sırtına bir şeyler almış, ağzı gevşeyip duruyor, yüksek sesle bağırıyor, elinde bir şeyler ördüğü belli, hem de tepinip duruyormuş. Hayrola demişler. Şu fani dünyada bir ekmek parası olsun diye halı yıkıyormuş ama elinde de yün eğiriyormuş ya da örüyormuş bir şeyler. Sırtında yayık varmış. Hani yayık yayacak, fani dünyada ekmek parası kazanacakmış, ağzında sakız yumuşatıp satacak, yüksek sesle bağırınca karşıdaki tarladan kargalar kovulacak ama okuduğu şeyde geçmişlerine Yasin okutan adam için bir hatim indirilecekmiş. Fani dünya, adam şaşırmış soran, demiş ki ya baki olsaydı ne yapacaktın? Öyle değil mi? İnsanlar, dünyanın fani olduğunu bildiği halde mal adına, mülk adına kafalarını ve gönüllerini nasıl da heba ediyorlar. Her şeyler olmuş dünya. Dünyalıkları adına her şeylerini ortaya koymuşlar. Çocuklarını, kendilerini, namuslarını, iffetlerini, dinlerini, dünyalarını, her şeyi feda ediyorlar. Oysa Allahu Teala diyor ki, kullarım, siz iki sebeple bana isyan ediyorsunuz. Ayet böylece değil ama benim anladığımı Türkçe ifade ediyorum. Kullarım, sizin cehenneme gitmenize iki sebep var. Kullarım, sizin isyanınız, itaatten uzak olmanızın ana iki sebebi var. Birisi, mal ve mülk, dünya ve dünyadakiler. Aman Allah'ım, altın derdine, gümüş derdine, dünya derdine, dünyadakiler derdine hep yarın siz cehennemi boylayacaksınız ve o gün diyeceksiniz ki, aman ya Rabbi, mümkün mü? Feda ediyorum, bütün dünya benimse hepsini, dünyadakiler benimse hepsini, dünya dolusu altınım varsa hepsini, bir dünya kadar benim olsa hepsini feda ediyorum, yeter ki sen razı ol diyeceksiniz, şimdiden feda edin. İkinci sebep, anneniz, babanız, oğlunuz, kızınız, toplumunuz, insanlar, diğerleri, her biri, onlardan dolayı günaha giriyorsunuz. Onlardan dolayı isyan ediyorsunuz. Ama unutmayın, yarın cehennem azabıyla karşı karşıya kalınca, aman, feda olsun, hepsi feda, ya Rabbi yeter ki beni, dünyanın hepsi, dünyadakilerin hepsi, bütün insanların hepsi cehennemi boylasın da, yeter ki beni kurtar ya Rabbi diyeceksiniz. Buna göre, yeniden okuyorum, dünya ehlinin bütün değerleri bu dünya malından ibarettir. Bundan başka bir şeyleri yoktur. İnne eşedden nasi azaben yevmel kıyame alimun lem yenfa'hu Allahu bi ilmi. Ya Rab, sen muhafaza et, sen koru bizi. İnsanların kıyamet günü en çok azap çekecek olanı Allah'ın ilminden kendisini yararlandırmadığı alimdir. Alim deyince 72,5 ilimden haberdar olan, hepsini yutmuş, bir nefes gibi içmiş anlamına getirmeyin. Öylesi alimdir, tamam, varsa bulursanız. Ama alim, Allah'a kulluk bilgisinin velev en azı olsun, işte ona sahip olan kişidir ki, o konuda alimdir. Mesela, abdest almayı bilen onun alimi, namaz kılmayı bilen de onun alimidir. Abdesti bilen namazı bilmiyorsa o konuda cahil ve hemen öğrenmek zorundadır. İşte buna göre, bir alim düşünün, abdesti bilen bir alim, almıyorsa, yani bu ilminden yararlanmıyorsa, onu hem kendisi uygulayıp hem başkalarına öğretmiyorsa, bir alim bilin, Fatiha suresini bizden ne istediğiyle, hayata yansımasıyla, Allah'ın isteği ve bizim onunla beraberliğimizle her açıdan biliyorsa ya da bilebildiği açılardan biliyorsa, işte Fatiha'nın alimi ise bunu kendisi uygulamıyor, başkalarına öğretmiyorsa, yani Allah ilminden kendisini yararlandırmamışsa, bir alim düşünün, kıyamet biliyor, ahiret biliyor, ölecek ve yeniden dirilecek, bunu gerçekten biliyorsa ama buna göre yaşamıyor, bunu başkalarına anlatmıyorsa, yani Allah bu ilminden kendisini yararlandırmamışsa, Allah engel mi koydu? Haşa, öyle değil. Yani ilminden yararlanmıyorsa, bir alim düşünün, peygamberi örnek biliyorsa, örnek alınması gerekir biliyorsa, peygamberi yalan söylemez biliyorsa, peygamberin şahsiyetine saygılı, bütün evren onun ahlakı huzurunda el pençe divan, azametine tabi ve teslim olmak zorundadır diyorsa, yani Allah'ı bilen, peygamberi bilen, kitabı bilen, kitaptan ayetleri bilen, Müslümanlığı bilen, ölüm ve sonrasını bilen birisi ise, bunların hepsini bilen ya da bir kısmını bilen birisi ise, ama ilminden yararlanmıyorsa, kıyamet günü en çok azap çekecek olan da işte budur. Allah'a sığınıyoruz. Bildiklerimizle amel etmek konusunda Allah'tan yardım istiyoruz. Hatta Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kendisiyle Allah'ı razı edebileceği bir ilmi öğrenen kişi, eğer o ilmiyle amel etmiyorsa, cennetin kokusunu bile duyamaz buyuruyordu. Oysa bir aylık mesafeden duyulan bir koku sahibidir cennet. Demek ki insanlar, Allah'ı razı edecek ilim öğrenecekler, hayat bilgisi öğrenecekler, vahye dayalı bilgi öğrenecekler ve bu öğrendikleriyle Allah'ı memnun etmeye çalışacaklar, razı etmeye çalışacaklar. O zaman cenneti hak ediyorlar. Değilse en çok azabı çekecek olan onlardır. Tekrar ediyorum, insanların kıyamet günü en çok azap çekecek olanı Allah'ın ilminden kendisini yararlandırmadığı alimdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.